Ayrım 53.
Sayfa 541. Öğrenciler Adnan Bey'in üzerine yürüdüler. Akıl alacak bir manzara değildi ama yaşanıyordu. Adnan Bey kendisini hırpalamak isteyenlerin elinden zorla çekilip alınırken Bayar durumu uzaktan seyretmiş ve Adnan Bey'i kaderiyle baş başa bırakmıştı. Sesinde bir kınamanın hiddeti hissediliyordu. Heyecanlarını kontrol edemeyenlerin böyle zeminlerde ne işi var? Namık Gedik, başvekilin Kızılay Meydanı'na geldiğini öğrenmiş ve arkasına geniş bir sivil polis kadrosu yerleştirmişti. Bu kadro öğrencilerin üzerine yürüdüğü anda hemen müdahale etmiş, tehlikenin büyümesini önlemişti. Onun da dudaklarında bir hüküm cümlesi vardı. Demek ki linç edilseydi de dönüp arkasını gidecekti. 24. Bölüm. Kime baksam gözlerinde derin bir kin var. Benliğinin ta içinden yaralı herkes. Bu vatanda pek ateşli esiyor rüzgar. Her ocaktan yükselmekte bir hummalı ses. Nazım Hikmet. Ethem Bey'in birdenbire merdivenlerin başında görünmesi beklenen şey değildi. Ziyaretlerini daima önceden haber verir, karşılanışında kendisine gösterilmesi gerekli özenin hazırlanması için mutlaka fırsat yaratırdı. Gecenin yarısında böyle ansızın gelişi, doğrusu endişeli bir hava yaratması bile yakışıklı bulunmamıştı. Kimseye sormadan merdivenlere doğru yürüdü. Her zamanki uysal görünüşü içindeydi. Hesaplı birkaç tebessüm dağıtarak karşılayanlara selam verdi. Ethem Bey kimseyi küçümsememiş, zor zamanlarda aciz denilen birinin bir kartal kesilip başa bela olabileceği ihtimalini her zaman dikkate almıştı. Besleme kızların gözlerindeki o sığıntı hissi veren sakin görünüş, aslında ne zaman patlayacağı belli olmayan bir sinik terbiyenin sabırlı tavrıydı. Ethem Bey bu sığıntı terbiyesini iyi biliyordu. Zor koşullarda büyümüş ancak bu terbiyenin kendisine hatırlatılmasına fırsat ve müsamaha göstermeyen kararlılığıyla çevresindekilerde takdir ve saygı yaratmıştı. Davranışlarında ve sözlerinde kırıcı tavır ve ses görülmemişti. Ethem Bey'in her hareketi önceden kestirilebilir bir ciddiyet içinde değerlendirilmiş ve bu özelliğiyle tanınmıştı. Her hareketi hesaplı adamdı. Geleceğin bilinmezliği içinde bile gülen gözlerle bakar, gülümseyen bir yüzle güvenilebilir insan izlemi yaratırdı. Merdivenlerin son basamaklarına yaklaştığında emektar hizmetçi karşısındaydı. Kılık kıyafetinde bile misafire gecenin geç vaktinde böyle bir ziyaretin uygun olmayacağını anlatan rahatlık vardı. Beyefendi istirahate çekildiler efendim. Mutlaka görüşmeliyim. Özür dilerim, yanında misafiri var. Ethem Bey herhangi bir izahat verme ihtiyacı duymadan yürüdü. Kararlı tavırların sonucunu önceden kestiren tecrübelerle büyümüştü. Emektar hizmetçinin hafifçe kenara çekilerek yol vereceğinden emindi. Ethem Bey'in birden keskinleşen bakışlarındaki asabiyeti kolayca sindirilebilecek gücün olmadığı biliniyordu. O nazik ve gülümseyen çehre birden haşin kasırgalara dönen bakışlarla çevresini sarsabilirdi. Emektar hizmetçi çekilip yol verdi. Hatta yönelmesi gerekli odaya doğru yürüdü. Ethem Bey bekleme salonunun kuytu köşesine oturdu. Beyefendiye haber verilmesini ve beklediğinin kendisine bildirilmesini rica etti. Yüz hatları gergin, bakışları endişeliydi. Bir yandan sıkıntısını hissettiği gelişmelerin ağır yükü, öte yandan 40 yıllık dostunun pek nadir fırsat bulabildiği vuslat gecesinin tadını kaçırabileceği endişesi içinde hırçındı. Hiç kimseye bir şey söylememişti. Haber önüne konduğu anda irkilmiş, imkansız görünen her şeyin bir muhtemel felakete dönüşebileceğini hissetmişti. Böyle bir ihtimalin yaratabileceği riskleri önem derecesine göre sıralamış, en yakın zamanda en tehlikeli görünenden başlamak üzere çareler üretmeye çalışmıştı. En tehlikeli ihtimali en mümkün ve yakın hadise gibi görmüştü. Emektar hizmetçi bir şeyler içip içmeyeceğini sordu. Bir bardak su, serin olsun lütfen. Ethem Bey hala endişeli bekleyişler içindeydi. Adnan Bey'in bu tedirgin çehreyi görünce telaşa kapılıp sağlıklı değerlendirme fırsatı bulmadan bazı yanlışlıkların heyecanına saplanabileceğini düşündü. Dudaklarının ucuna bir tebessüm yerleştirip hasret gidermeye gelmiş bir eski dost muhabbeti göstermesi de imkansızdı. Gecenin yarısında gelen bir insanın böyle korkutucu bir ihtimali bir şenlik müjdesi gibi vermesi gülünç olabilirdi. Çocukluğundan beri Adnan Bey'in sevinçlerle hüzünler karşısında olayları çığırından çıkaran abartılı tavırlar takındığını biliyordu. Adnan Bey çevresinde binlerce yüzün, binlerce sesin, bazen bir hüzünlü tebessüm, bazen çığırtkan bir kahkahayla varlığını ispatlamaya çalıştığı yerlerde yalnızlığının doruğunda yaşardı. Ethem Bey'in gözlemlerindeki keskinlik zaman içinde hemen her olayda kendisini haklı çıkarmış ve Adnan Bey'in iç dünyasını bütün sırlarıyla keşfedilmiş bir yeni kıta gibi Ethem Bey'in avuçlarına bırakmıştı. Bir mahremiyet ve saygı ilişkisinin derinliklerinde henüz iç dünyası keşfedilmemiş insanın değerleri istiflenmişti. Ethem Bey, Adnan Bey'in hatıralarını daima değerleri ölçüsünde korumuş, hangi olayın ne zaman, ne ölçüde hatırlatılarak nasıl doğru karar verileceğini belirlemişti. Bu belirleme Ethem Bey'in göreviydi ve bugüne kadar hiç aksamadan yerine getirmişti. Bunu bir görev ahlakı gibi benimsemişti. Bu ahlak her koşulda gerçeğin değerini öne çıkaran bir cesaret gibi tezahür ediyor, her olayda en isabetli tahliller hep bu cesaretin öne çıkardığı hükümlere dönüşüyordu. Ethem Bey, Adnan Bey'in hayatında daima samimi bir dost, hatalı bir arkadaş ve ketum bir sırdaş itibarına yükselten seviye, kaynağını bu cesur fakat tedbirli tahlil isabetinden almıştı. Adnan Bey'in delikanlık günlerinde heyecandan çok kuşkulu bekleyişler vardı. Bu kuşkunun bütün vücudunu sarıp kesikli titreyişlerle yaşamına yön verdiği yıllarda sığınabileceği tek kişinin yokluğunu hep teselliyle geçiren sabırlı ve kahırlı katlanışları vardı. Fıtnat Hanım'ın ölüm haberiyle nasıl sarsıldığını hiç kimse fark etmemişti. Ethem Bey, Fıtnat Hanım'ın ölümünü bir hicranlı yalnızlık macerasının başlangıcı gibi görmüş ve Adnan Bey'in bu ağır yükü kaldıramayacağı endişesine kapılmıştı. Fıtnat Hanım, Adnan Bey'in her şeyiydi. Emektar hizmetçi salonun kapısında göründü. Daha fazla cesaret gösterip Ethem Bey'in yanına yaklaşamadı. Endişeli bekleyişler içinde adeta fısıldar gibi konuşuyordu. Arz ettim. Ancak istirahatlerini bozmak istemediler. Yarın sizi arayacaklarmış. Ethem Bey şimdi bir kasırgaydı. Geçmişin getirdiği bütün saygıdeğer bağları birdenbire koparacak kadar hırslanmıştı. Sesinin bu kadar hızlı yükselmesine kendi bile hayret ediyordu. Bir hayat memat meselesindeyiz. Zamansız bir hovardalı keyfi için bu ihmale tahammül edemem. Ethem Bey'in asabiyeti evin sessizliği içinde çığlık gibi yükselmişti. Hiddetini sürdürdü. Derhal buraya gelmesi gerektiğini söyleyiniz. Ethem Bey'in hatıraları daha keskindi. Geçmişte yaşadıklarını tek bir saniyesini ve tek bir sözcüğünü atlamaksızın hatırlıyordu. Bu akşam Adnan Bey'le ilgili olarak gösterdiği ikinci asabiyet ve sert hatırlatmaydı. Adnan Bey'in henüz delikanlık yıllarında kendi gerçeğini bile çevresine zor kabul ettirdiği hayalci yıllarını hatırladı. O zaman da beklenmeyen olaylar karşısında takınması gerekli ciddiyeti göstermediği vakit hiddetle müdahale eder ve hayat memat meselelerinin söz konusu olduğu yerde ihmal gösterilmesine müsaade etmezdi. Her defasında sert bir manayı yumuşak bir üslup içinde aktarır ve karşısındakilerin sözlerin etkisinde kapılıp manayı kaçırmalarına fırsat vermeyen bir itina gösterirdi. Bu gece de aynı duyarlılık içinde hareket etmesi beklenirken birdenbire bir kasırgaya dönen bu asabi hiddet nedendi? Ethem Bey artık hatıralara dönüşün hızını kontrol edemez hale gelmişti. Adnan Bey'in delikanlık yıllarında hiç ummadığı anda sıkışan başı Ethem'in ani ve keskin müdahalesiyle yeni bir hüviyet kazanmış ve hadise kimselerin canını yakmayan bir uysallık içinde küllenmeye bırakılmıştı. Ayşe'nin öldürüldüğü gecede böyle bir ihmalle karşılaşmış ve olanca hiddetiyle bağırmıştı. Söyleyin ona hemen aşağı insin. Yukarıya çıkarsam buna dayanacak gücü kalmayacaktır. Adnan Bey kapandı odasında bu hiddetin sesini duymuş ve aşağı inmişti. Üzerinde şarap rengi bir röptüşamur vardı. Kemerini bile bağlamaya fırsat bulamamıştı. Yavaş yavaş kemeri beline bağlarken Ethem'i izlemiş ve yüz hatlarından mana çıkararak nasıl davranması gerektiğinin hesabını yapmıştı. Yıllar sonra Adnan Bey aynı küçük kurnazlıkla vakit kazanmak istiyordu. Adnan Bey nihayet kapının önündeydi ve yine şarap renkli bir röptüşamur giymek için yavaş yavaş hareket ediyordu. Kemeri özenle bağladı. Ellerini yan ceplerine soktu ve Ethem Bey'e yanaştı. Seni hiç böyle telaşlı görmemiştim. Ethem Bey izahat vermek gereğini duymadı. Gecenin bu saatinde rahatsız etmenin özrünü dilemek niyetinde de değildi. Cebinden çıkardığı kağıdı uzattı. Adnan Bey kağıda baktı. Önce küçümsemek ister gibi bir tavır takınarak önemsiz bir gerekçeyle keyfini bozan Ethem Bey'e bir çeşit ders vermeyi denemek istedi. Gözlerini Ethem Bey'e çevirdi. O sert üslup hala hatlarını koruyordu. Adnan Bey'le göz göze geldiler. Ethem Bey'in bakışları şefkat ile hiddet arasında bir süre gidip gelmiş, ancak işin gerektirdiği ciddiyet bu hiddeti daha baskın bir ifadeyle göstermesi gerektiğine kendisini inandırmıştı. Ethem Bey'in gözlerinde her zaman görmeye alıştığı o şefkatli bakışlardan eser yoktu. Kirpikleri bir ciddiyet hissinin ağırlığıyla gölgeliydi. Adnan Bey tekrar kağıda baktı. Bu kere tam ve dikkatli biçimde okuması gerektiğini anladı. Adnan Bey talihli adamdı. Ne zaman bir talebi olsa bunu hemen yerine getirecek birisi mutlaka yanında belirirdi. Emektar hizmetçi çağrılmadığı halde kendiliğinden gelmiş ve kapının kenarında belirmişti. Adnan Bey'in sesinde vuslata, elveda diyen bir talihsiz titreyiş vardı. Misafirimizin itinayla evine götürülmesini temin edin. Ethem Bey'le görüşmem gereken önemli meseleler olduğunu da söyleyin lütfen. Adnan Bey mektubu dikkatle okudu. Ethem Bey gözünü kırpmadan Adnan Bey'in yüz hatlarını seyrediyordu. Beklediği davranışlardan hiçbirini görmeyişinin getirdiği hayret içindeydi. Bu kadar önemli bir meselede bu kadar sıradan bir şeymiş gibi tavır takılmasını hem yadırgamış hem de kızmıştı. Adnan Bey okumasını tamamladı. Kağıdı yine eskisi gibi dörde katlanmış haline getirdi ve sehpanın üzerine neredeyse atar gibi bıraktı. Fazla ciddiye almışsın. Ethem Bey ciddiyetinin sorgulanmasından hoşlanmazdı. Her sıkıntılı zamanda Adnan'ın bütün meselelerine çare üreten duyarlılığını 40 yıldır sürdürüyordu. Sanki her meselenin kolay ve mutlaka çözülebilir olduğuna Adnan Bey'in inanmış olması bile bu ciddiyet tartışmasını haklı gösteremezdi. Ethem Bey gayretlerinin ihmal edilebilir ölçekte algılanmasına tahammül edecek birisi değildi. Olayın vahameti karşısında asabiyet gösterip işin önemini elden kaçırmak da istemiyordu. Alttan almak istedi. Meseleyi ciddiye almayı denirseniz iyi olacak. Görüyorsun, okudum ve bilgi aldım ama gecenin bu saatinde telaşa kapılmaya gerektirecek bir husus görmedim. Adnan Bey Rüptüşambar'ın kemerini çözdü. Kendine göre görüşmenin bittiğini anlatmak isteyen hovarda tavır içindeydi. Konuşmalarını eski günlerin hatırını kırmayacağını sandığı küçük bir şaka katmak istemişti. Galiba çaptan düşüyorsun. Ethem Bey getirdiği mektubu bırakıldığı sehpadan aldı. Özenle cebine yerleştirdi. Ayağa kalktı. Odayı terk etmek üzere kapıya doğru giderken durdu. Adnan Bey'e o şefkat ve hiddet karışımı gözlerle yeniden baktı. Artık kirpiklerinde o ciddiyetin getirdiği gölge yoktu. Meseleye gereken ciddiyet içinde bakılmasını temin etmek için biraz göz korkutucu olması gerektiğini düşündü. Adnan'ın huyunu biliyordu. Fırsatı kaçırmak istemedi. Küçük bir istihza cümlesiyle Adnan'ı silkeleyebileceğini düşündü. Emir buyursanız da misafirinizin kalmasını sağlasanız. Bu kadar kısa sürede giyinmiş olamaz. Adnan Bey bu küçük sitemin yersiz ve haksız olduğunu hatırlatmak istedi. İşi ayağa düşürme, sana yakışmıyor. Ethem aradığı fırsatı bulmuştu. Söyleyecekleri ileride hesabı sorulacak bir yüzleşmenin riskini taşısa bile vazgeçemeyecek kadar önemliydi. Ben de aynı endişeyi sizin için taşıyorum. Uzun süredir önemli ölçüde çaptan düştünüz. Devlet bu hafifliği kaldırmaz. Adnan Bey'in fırtınalar estirdiği zamanları olmuştu. En yakın dostları bile bu ani değişiklikleri hayretle karşılar, fakat bu hızlı parlamanın nereye kadar uzanabileceğini kestirememenin endişesiyle titrerlerdi. Adnan Bey nadir de olsa çok kırıcı tavır içinde gözü hiçbir şey görmeyen asabiyetlerle karşısındakileri kırabilirdi. Böyle zamanlarda sesi hem gür çıkar hem de bütün şefkatini kaybederdi. Arada bir tavırlarında abartılı kabadayılık taslayan yakışıksız hareketler görülürdü. Olanca gücüyle bağırdı. Sen kendini ne sanıyorsun efendi? Ethem Bey böyle bir müdahaleye hazırlıklı olmalıydı ki hiçbir yumuşama göstermedi. Ya sen kendini ne sanıyorsun? Kaldığı yerden yürümesine devam etti ve salondan çıktı. Adnan Bey arkasından yetişti. Korkup kaçma, gel kendini savun. Ethem Bey umursamadan yürüyüşüne devam etti. Adnan Bey böyle adam yerine konmamış tavırlarla terk edilmesine alışık değildi. Sesi ağır hakaret perdeleriyle giderek yükseliyordu. 2-3 kumandan azarladı diye telaşa kapılacak kadar korkak mıydın? Böyle sinik bir adama meğer neler teslim etmişim. Hey Allah'ım, Cumhuriyet'in savunma bakanına bakın. Emrindeki 3-5 subayın göz korkmasıyla gelip bana caka satıyor. Ethem Bey dış kapıya yaklaşmıştı. Gece görevlileri bu yakışıksız manzaranın iki dostu böylesine korkulu bir mücadeleye dönüştürmesine alışık değillerdi. Üstelik gönüllerinde bu dostluğun bozulmasına tahammül edecek tek arzu da yoktu. Ama bu evin kendine özgü kuralları vardı. Evin sahibine karşı yakışıksız tavır takınan herkese evin kapısı açılır ve dışarıya bir an önce çıkmasını sağlayan kolaylık gösterilirdi. Gece görevlileri kapıyı açmışlardı. Dışarıda serin bir Mayıs gecesinin yorgunluğu vardı. Adnan Bey son gücüyle bağırdı. Kapatın o kapıyı. Kapılar kapandı. Yorgun Mayıs'ın kokusu kayboldu. Adnan Bey'in o hayrat tavrı yumuşamış, mutlaka yanında olmasını istediği bir dost ihtiyacıyla sözleri sakin ve saygılı ifadesini yeniden kazanmıştı. Farkında değil misin? Sana ihtiyacım var. Bu söz Ethem Bey'i durdurmaya yetti. Olduğu yerde kaldı. Bu adamı iyi tanımanın avantajlarıyla rahattı. Adnan Bey merdivenlerden inip yanına geleceğinden emindi. Adnan Bey merdivenlerden indi. Ethem Bey'in koluna girdi. Gece görevlileri kapıyı ardına kadar açtılar. Dışarıda yorgun Mayıs'ın sabırlı ve kanaatkar olgunluğu vardı. Gücünü gizleyen kurnaz bir ihtiyar gibiydi. Bahçenin dallarına, yapraklarına, çiçeklerine bağdaş kurmuş, uçsuz bucaksız ovaların, toprak damlı köylerin özlemini çeken besleme kızlar gibi boynunu bükmüştü. Adnan Bey konuyu kaldığı yerden başlatmanın istenen rahatlığı sağlayamayacağını biliyordu. Ortak hatıraların sıcaklığını getirip aradaki soğukluğu gidermeyi düşündü. Mayıs akşamlarındaki yorgunluğu daha çocukluğunda fark etmiş ve kader çizgisinde sığınacağı sanki tek yer gibi sevmişti. Gölgesiz akşam üstlerinde sığındığı asma atlarına sinsice bir hayranlık bile duyduğu olmuştu. Yaprakların o ekşi kokusu hep hoşuna gitmişti. Bahçenin ucundaki çardağa yöneldi. Hala Ethem Bey'in kolundaydı. Sımsıkı sarılmıştı. Bu sarılış gerçekten ihtiyacı olduğunu anlatıyordu. Sesinde o eski içtenlik kendini göstermeye başlamıştı. Hatırlıyor musun? Seninle en kolay asmaların altında anlaşırdık. Evet, koruklar altında da böyleydik. Salkımların şerbetlendiği zamanlarda da. Çardağın altına geldiler. Demir salıncağın minderin emriydi. Adnan Bey minderi ters yüz etti. Ethem Bey karşısında bekliyordu. Hiçbir zaman saygısını kaybetmemişti. Adnan Bey eliyle mindere birkaç kez vurdu. Gel şöyle yanıma otur. Ethem Bey yeni sürgün vermiş açık yeşil yapraklardan birkaç tanesini koparıp parmakları arasında ezdi. Asmaların ekşi tazeliğini Adnan Bey uzattı. Bu kokuyu her zaman özlemişimdir. Ben de. Adnan Bey teklifini tekrarladı. Yanıma gel. Yine seninle aynı yöne bakmak, aynı hayalde buluşmak istiyorum. Adnan Bey'in sesinde gençliğinin hayıflanmış hatıralarına dönmek isteyen arzulu özdeyiş vardı. Bahar sabahlarında kısrakları ovaya salan Kahya'nın cakalı yürüyüşünü hep hayranlıkla hissetmiş, bu kısrakların sırtında sınırsızlığın hazını duymak istemişti. Beyaz kısrağın taze bir kız gibi ovada salındığını gözlerinin önüne getirdi. Bu kısrağın gözlerinde mor bakışlı şafakların billur kaselerini gördüğünü söylerdi. Hicranı derin bir hatıra saygısıyla doldurmuştu. Kısrakları hatırlıyor musun? Ethem Bey bu hatıralarla vakit öldürmenin doğru olmadığını biliyordu. Ama Adnan Bey bu romantik akşamın hazlarından sıyırıp, tehlikeli bir ihtimalin kalıplarında düşünmeye sevk etmenin imkansızlığını da kavramıştı. Önce hatıralarıyla avutmayı, sonra hayatın gerçeğini olanca açıklığıyla önüne sermeyi düşündü. Seni her zaman o kısraklara binmiş Spartaküs gibi düşünürdüm. Hayatının en olgun çağında bu kısraklara binmiş ve özgürlüğün peşine düşmüş kahraman hayalim vardı. Hatırlıyor musun? Sana hep böyle bir sorumluluğun yükünü anlatırdım. Gözünü korkutmak değil, cesaretini güçlendirmek için hayallerine ortak olurdum. Adnan Bey'in sesi cömert bir sevgiyle titriyordu. Hiç unutur muyum sanıyorsun? Kısrakların zorla ahırlara konuluşunu hala içime sindirebilmiş değilim. Hürriyete susamış yerelerin nasıl savrulduğu gözlemin önden hiç gitmedi. Hürriyet tutkunluğumun ilk heyecanını o ovalarda şahlanan yorgun Mayıs kısraklarından almıştım. Adnan Bey çardak altında Ethem Bey ile delikanlık yıllarındaki tartışmalarını da hatırlıyordu. Bir akşamüstü İzmir'in delikanlı bakışlı yaşlı noteri bu iki vasıflı delikanlıyı Menderes Irmağı'nın kenarında bölgenin tarihini, coğrafyasını öğrenmeye yönlendirmişti. Sonra tepeye birlikte çıkmış, çardağın gölgesine sığınarak uçsuz bucaksız ovayı göstermişti. Bu ova geometrinin bütün teoremlerinin yaratıldığı zemindir. Her aydınlığı başa sıkıştığında asmanın altına gelmeli, bu bereketli ovayı seyredip Thales'i hatırlamalıdır. İzmir noteri Thales'in son teoremini tekrarladı. Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu ters açılar birbirine eşittirler. Sonra yaşamlarına yön verecek bir örnekle sözlerini tamamladı. Bu iki doğrudan birine hürriyet, diğerine esaret deyin. Kesiştikleri yerde iki eşit açı oluşur. Yani delikanlılar, esaret de, hürriyet de aynı gerekçelerle gelir. Bu garip açıklamanın etkisiyle Adnan ve Ethem birbirlerini süzmüşler ve sonunda Adnan biraz sesini yükselterek müşfik bakışlı noteri cevaplamıştı. Haklısınız. Birilerine hürriyet getirirken birilerine esaret getirmek kaçınılmaz oluyor. İzmir noteri daha yumuşak bir örneği tercih etti. Bazen hürriyet getiriyorum diye büyük bir esaret getirilebilir. Ethem Bey bu örneği mantıklı bulmamıştı. Mantıklı bir örnek değil efendim. İzmir noterinin gözlerinde delikanlı, cevaplara kanmış görünen bir terbiye vardı. Bu nezaket içinde düşüncelerini aktarmayı sürdürdü. Siyaset de insan gibidir delikanlı. Onun da hiddeti ve şefkati vardır. Önemli olan kızgınlığınızı saygılı tavırlarla yumuşatmaktır. Asmaların arasında henüz olgunlaşmamış korukları yokladıktan sonra birkaç tane koparıp Adnan ve Ethem Beylere vermişti. Yaşamın olgunlaşmasını en güzel sergileyen bitki üzümlerdir. Bu korukları parmakların arasında sık, suyu ekşi, kokusu mayhoştur. Ama sana mutlaka bir gün olgunlaşacağını müjdesini verir. Eğer şu mayhoş kokuyu duymuyorsan, bilesin ki salkımların şerbetlenmesi imkansızdır. Sonra Adnan Bey'in meraklı bakışlarındaki duyarlılığı fark etmiş ve ona yaşamanın değerlerini öğrenebileceği bir mihenk taşı vermişti. Bunu bir baba nasihati gibi değil, bir dost hatırlatması gibi sunuyordu. Tarihin mantığı sağlam ve dürüsttür dostum. Ne zaman, nerede tekerrür edeceğinin işaretlerini vermeden kimseyi arkadan hançerlemez. Sırtını tarihin tecrübesine dayayanların kaybedeceği şey olmaz. Ethem Bey İzmir Noteri'nin bu nasihatini hiç unutmamıştı. Şu anda Adnan Bey'in zihninde de bu hatıranın tazelendiğini hissediyordu. Bu serin Mayıs gecesi tıpkı çocukluklarındaki kısrakların ovaya sürüldüğü sabahları andırıyordu. Adnan Bey'in yüzüne baktı, yavaş yavaş gerçekleri tartışmaya hazır hale geldiğini fark etti. İzmir Noteri'nin nasihatleri hatırında mı? Nereden çıktı şimdi bu? Ethem Bey önem verdiği kağıdı cebinden çıkardı. Verirken sesini yumuşatmış ve mutlaka dikkate alınması gerektiğine inandığı için hiçbir şey söylemeden uzatmıştı. Adnan Bey nezaket göstermek için kağıdı aldı ve röptüşambarının cebine soktu. Uzun süre sessiz kaldı. Sanki bir vicdan muhasebesinden geçiyormuş gibi düşüncelerinin yalnızlığına çekilmişti. Yaşamın her safhasında iç çelişkilerini uzlaştıran bir talih desteği olduğunu fark etti. Hayatta haklı çıkışın kapısını bu talih açıyordu. Bu desteğin bütün hayatı boyunca devam edeceğine inanmıştı. Şimdi sıkıntılı günlerin eşiğinde olduğunu görüyordu. Yine böyle bir talih rüzgarının eseceğini ve başındaki kara bulutları ufkun uçsuz bucaksızlığına dağıtacağını düşünüyordu. Ethem Bey'in merakını daha fazla sürdürmek istemedi. Önemsemediğime hükmetme. Göz gezdirirken bile işin vahametini kavradım ama telaşa kapılırsak teslim oluruz. Gücün bizde olduğunu bilmeleri lazım. Onun için önemsememiş gibi görüneceğiz. Buna mecburuz. Adnan Bey böyle bir açıklamayla Ethem Bey'i ikna edemeyeceğini biliyordu. Söylediklerine biraz güven ve iftihar katmak istedi. Birlikte oturdukları salıncaktan kalkıp arkaya geçmişti. Kendini güçlenmiş hissediyordu. Ethem Bey'i yavaş yavaş sallamaya başladı. Unutma, bizden yana olacak kumandanların çokluğu beni bile hayrete düşürdü. Sadece kardeş kavgası çıksın istemiyorum. Ethem Bey artık işin ayrıntısına girebileceği noktaya yaklaşıldığını hissediyordu. Cemal Paşa orduda saygı gören bir isim. Çevresine çok etkili kumandaları toplayabilir. Orduda kardeş kavgasına müsaade edecek zaaf yoktur. Adnan Bey bu açıklamayı bekliyormuş gibi birden sevinçli tavır takındı. İyi ya, korktuğun kadar endişeli noktada değiliz. Madem kardeş kavgasına müsaade edecek zaaf yok, öyleyse ordunun böyle bir müdahalede bulunması imkansız demektir. Adnan Bey daha fazla tartışmaya niyetli değildi. Ethem Bey'i en hassas noktasından vurup istirahate çekilmek istiyordu. Üşüdüm, yarın devam ederiz. Adnan Bey tekrar Ethem Bey'in koluna girdi. Sanki büyük Meandros ırmağının suladığı ovada toprak süren iki küçük çiftçi çocuğu gibi mutluydular. Önlerinde sınırsız bir bereket, içlerinde kimseye metelik vermeyen bir cesaretin hayalleri vardı. Büyük kapının nizamiyesinde askerlerin nöbet değiştirme zamanıydı. Anadolu'nun değişik yerlerinden gelmiş vatan evlatları, evlerinde her gece bir efsane gibi tartışıp bağırlarına bastıkları başbakanlarını bir evliya gibi kutsuyorlardı. Hepsi esas duruşa geçti. Hepsinde görev ciddiyetinin içine sevgiyle damıtılmış takdir duygusunu belirtmek ihtiyacı vardı. Hepsi gecenin yarısında Adnan Bey'i selamlıyorlardı. Adnan Bey, Ethem Bey'i nizamiyeye doğru yönlendirdi. Askerlerin yanına geldi. Nöbetçilere yaklaştı. Askerler sevinç içindeydiler. Gözlerinin içi gülüyordu. Hatırlarını sordu. Annelerini sordu. Sarı saçlı, kısa boylu olan en kıdemsizine yaklaştı. Nerelisin? Aydınlıyım kumandanım. Hemşeriyiz. Babam Çakırbeyli çiftliğinde büyümüş. Erin yanına yaklaştı. Gözlerinin içine bakarak yavuklusunu sordu. Delikanlıyı yüreklendirmek istedi. Çakırbeyli'yi öylesine özledim ki. Nöbetçi fırsat bulmanın rahatlığıyla tekrarladı. Ben de kumandanım. Aslında Adnan Bey'in geçmişinde şöyle hevesle dönüp hatırlamak isteyeceği çocukluk anıları yoktu. Yaşamını sadece Ethem Bey'le biçimlendirmiş ve öylece sürdürmekten mutlu da olmuştu. Bir kıdemsiz askerin kendisini kumandanlık mevkiinde görmesi çok hoşuna gitti. Bu mutluluğu Ethem Bey'in de duymasını istedi. Görüyorsun, Mehmet bizim yanımızda. Artık tasalanmam. Bundan sonra ne olursa olsun. Başıma gelecek olanlar halkımın nefreti değil, kaderimin haksız ve zamansız iddetidir. Sonra ölçüyü artırdı. Kaçırdığı ölçü birisiyle paylaşırsa mutluluğunun artacağını düşündü. Bu aynı zamanda endişeler içinde kıvranan Ethem Bey'e bir sükunet telkini olacaktı. Görüyorsun işte, asker beni köyünün yatırları gibi seviyor. Ethem Bey bu tesadüfi iltifatı büyütmemek gerektiğini biliyordu. Adnan Bey'in de bilmesini istedi. Biz Thales'in topraklarından, Geometri'nin topraklarından geliyoruz. Ölçü terbiyesiyle büyüdük. Ölçüyü kaçırırsak izanı elden kaçırırız. Adnan Bey de biraz coşmak arzusu duydu. O da biraz Thales'ten söz edip geceyi Geometri'nin sınırlarına hapsedebilirdi. Farklılığını sergilemek, böylece disiplin diye aklın katı kalıplarına sığınan Ethem'i silkelemek istedi. Bak arkadaşım, 10 yılda neler yaptığımı sen bile kavrayamamışsın. Beni hiçbir kudretin baskısında ezemezler. Bu geceyi daha da çekilmez hale getirmek istemiyordu. Ama artık kalıplarından taşmış bir tehdit karşısında kendi varlığının ispat cümlesini ortaya koyması gerektiğini düşündü. Zifir karanlığa doğru gözlerini dikip gururunu dillendirdi. Thales gibi ben de geleceği karanlığın içinden görebiliyorum. Artık tarihin tutsağı değilim. Hayal edebildiğim her şeyi başarabilirim. Kimse beni engelleyemez. Adnan Bey kararını vermiş ve gecenin bittiğini karşısındakini anlatmıştı. Eve doğru yürüdüler. Kapıda Ethem Bey'in arabası bekliyordu. Adnan Bey arabanın kapısını açtı. Ethem Bey içeri girinceye kadar açık tuttu. Sonra içindeki endişenin irinini patlattı. Yukarıdakinin haberi var mı? Henüz değil. Güzel, hiç olmasın. Başıma bir de bu işi çıkarma. Bu gecenin muhasebesinde yenilmiş gibi görünmek istemiyordu. Bu tür duyguları tatmaya tahammülü yoktu. Kendini sürekli başaran ve başardığıyla övünen bir üslupta yetiştirmişti. Çevresindeki dar fakat etkili kadronun sürekli öven cümlelerinde hiçbir samimiyet görmese bile söylenenlerde isabet olduğuna inanmıştı. Şimdi hiç kimse gelip bu lezzetli geçmişin hatıralarına gölge düşüremezdi. Hiç kimsenin bir kanlı hiddet çığlığıyla güzel gecenin rüyasını bozmaya hakkı olamazdı. Ethem Bey'in elini sıktı, artık hüküm cümlesini vermenin zamanı geldiğine inandı. Hiçbir muamelede haksızlığa maruz kalmadığımı biliyorum. İkbalimi de idbarımı da hak ettim. Çünkü her safhada, her noktada sorumluluğumu idrak ettim. Otomobilin kapısını kapattı. Ethem Bey artık Adnan Bey'in hapsettiği karanlık veda hücresinin içinde sevimli fakat çaresiz bir telaş gibi silikleşiyordu. Adnan Bey hiç umursamadan arkasını dönüp eve girdi. Kendinden emindi ve doğru yatak odasına yürüdü. Her koşulda sevgi ve sadakat disiplini sürdürmüş o lezzetli tazelik içeride bekliyordu. Bu bekleyişin hoş kokusu evin hücrelerine sinmişti. Adnan Bey asma yapraklarının parmaklarındaki ekşi kokusunu derin bir nefesle içine çekti. Hiçbir işimi, hiçbir korkuyla yarım bırakmadım. Emektar hizmetli yanına yaklaştı. Onun da yüzünde huzuru kaçmış insanların korkulu çizgileri belirmişti. Sizi yukarıdan arıyorlar efendim. Reis-i Cumhur Hazretleri acilen görüşmek istiyorlar. Adnan Bey bu hatırlatmayı umursamadan yürüdü. Odadan içeri girdi. Büyük pencerenin yanındaki koltukta o zarif sarışınlık oturuyordu. Adnan Bey içeri girince ayağa kalktı. Üzüleceğiniz bir şey mi oldu efendim? Adnan Bey karşısındaki Bahar'ın çenesini tuttu. Derin arzuların köpürdüğü bir sahili arzular gibi baktı. Sonra işin gerçeğini en başta söylemenin getireceği hazzı hatırladı ve ekledi. Ne tuhaf. 50 yıl sonra Ethem gözümün korkabileceğini düşünmüş. Mayıs sonuydu. Keyifli bir rüzgar hafif fışırtılarla caddeleri okşuyordu. Birden Ankara sokaklarına tanklar yayıldılar. Kızılay'dan geçip radyo evine doğru hızlandılar. Gece ılık ve heyecanlıydı. Gerilerden hızlı gelen bir cip yanaştı ve tank taburu komutanına sordu. Her şey tamam mı? Yarbay selam verdi. Şiir gibi paşam. Ankara, İstanbul, İzmir, Afyon, Eskişehir, Kütahya. Ve bütün iller, bütün ilçeler, bütün beldeler, bütün köyler. Türkiye'de bahar en erken zamanda başlıyor.